Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya, Zihin Okulu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine karşınızda bendeniz psikolog Feyzullah Kürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Medayim Yanık var. Bugün yine psikoloji, psikiyatri ve insana dair aslında, insan zihnine dair birçok konuyu ele almak istiyoruz. Hocam bugün aslında son zamanlarda, son 20-30 yılda oldukça aslında popüler olan, hayatımızda, kitaplığımızda, kütüphanelerimizde çokça yer edinen kişisel gelişim kitapları, kişisel gelişim alanında yazılan kitapları biraz değerlendirelim istiyorum. Çünkü insanlar bu anlamda hani psikolojileriyle ilgili, ruhsallıklarıyla ilgili, kişisel gelişimleriyle ilgili bilgiye ihtiyaç duyduklarında ilk akıllarına gelen, tabii günümüzde internet ve sosyal medya olmasına rağmen yine de kitapların önemli bir yeri var gibi görünüyor. Peki dinleyenlerimiz, bizi takip edenler bunları nasıl seçecekler, nasıl okuyacaklar, nasıl okunmalı bu kişisel gelişim kitapları, nedir ne değildir?
Şimdi Feyzullah, kişisel gelişim kitaplarının lehine ve aleyhine görüşler var. Bazı insanlar bunları kendi gelişimleri için son derece faydalı görüyor. Ama bir yandan da bu kitapları eleştiren entelektüel bakışlar var. İşte bu kültürden kitapların insanları çok hazırladığı, bir piyasa meselesi olduğunu, aslında bir ticari ürün üretmek isteyen insanların abartılı ve kısa yoldan cümle kitapları olduğu söyleniyor. Yüzeysellik eleştirisi var. Bu kitapların aşırı popülizm içerdiğini, bir nevi iddialarıyla içeriklerinin arasında bir uyumsuzluk olduğunu, bu kitapların insanları değiştirmekle ilgili çok büyük iddialarda bulunduğunu ama aslında çok az şey kattığını söylüyorlar. Ve ana eleştiri işte bir de kişisel gelişimi narsizm hareketi. Yani insanları daha fazla iyi olmak, daha fazla mutlu olmak, daha fazla tüketmek gibi bir yola soktuklarına dair bir kanaat var. Eleştiriler de buradan geliyor. Ben bu ikilem içerisinde doğrusu kişisel gelişim kitaplarından yanayım. Açık ve net pozisyonum kişisel gelişim kitaplarının anlamlı ve değerli olabileceği kanaatindeyim. Ama bu alandaki kitaplar arasında bir sınıflamaya ihtiyacımız var. Yani benim kanaatim bir kişisel gelişim kitapları okuma kılavuzuna ihtiyacımız var. Eğer elimizde bu türden bir kılavuz olursa, bu türden kitapları öğrenme, bilme, anlama, gelişme için kullanabiliriz. Önemli olan bu türden bir okuma kılavuzuna sahip olmak. Şimdi istersen mesela nasıl bir okuma kılavuzu geliştirebiliriz? Önce bence üç farklı kitap türü var. Önce bu kitaplar ne nasıl bir şey? Üç farklı kitap var. Bir kitap akademik kitaplar dediğimiz kitaplar. İki daha entelektüel filozof kişiler tarafından yazılan kitaplar. Üçüncü kitap gelişim türü kitaplar. Şimdi bu kıyaslamayla kişisel gelişim kitaplarını anlamak daha kolaylaşabilir. Bu birinci kitap, akademik kitap dediğimiz şey genellikle daha akademisyen kişiler tarafından yazılır. Daha üniversitede veya bu türden yüksek öğretim kurumlarında bulunan ortamda yazılır. Bunların kendine özgü bir daha ağır kavramsal bir dili vardır. Sıradan insanın anlayacağı bir dilden ziyade daha teknik bir dili vardır.
Akademik bir dil.
Akademik bir dili vardır. Akademik yazım kuralları vardır. Her bir söylemin, sözün delillendirilmesi ve bir nereden alındığına dair gösterimi gereklidir. O yüzden yazım dili rahat değildir. Hep böyle kanıta dayalı bir şekilde veya başka metinlerle etkileşerek, halleşerek, atıf yaparak ilerlersiniz. Ve genellikle de meseleleri daha incelikli meselelerdir. Daha küçük, daha detaydaki bir küçük sorunun peşine düşerler. O yüzden de bu tür kitaplar kendine özgü bir şeydir. Bazı insanlar bu türden eserlerle beslenmeyi severler. Genellikle bütün dünyada böyledir. İngiltere'de de, Amerika'da da bu türden kitapların daha az okuyucusu olur. Yazan kişi de bunu daha az seçkin bir nitelikteki belli bir topluluğa, o alanla ilgili topluluğa yazar bunu. İkinci kitap türü, buna düşünce kitapları diyelim. Düşünce kitapları daha çok kendisine hani düşünür, filozof, entelektüel diyebileceğimiz insanlar tarafından yazılır. Bunlar akademik kitaplardan yazım dili açısından farklılaşır. İlla her kelimesini, her cümlesini bir atıfa dayandırmak zorunda değildir. Daha genel meselelerde çalışırlar, yazarlar. Daha sentez içerirler. Daha büyük resmi okumaya çalışırlar. Kimin kitapları diyelim ki işte Chomsky'nin kitabı veya bizde Cemil Meriç'in kitabı veya Roger Garrido'nun kitabı veya Aliye İzzet Bagoviç'in kitabı. Bunlar alanlarında akademisyen insanlar değildir. Belli bir alanın uzmanlıkları olsa bile yazdıkları alan daha üstte bir, daha büyük meselelerle de uğraşırlar. Bunlar bir nevi kamusal entelektüel dediğimiz birçok alanla ilgilenen düşünür insanlardır. Bu türden kitapların kıymeti daha büyük resim çizebilmeleri, sentez çizebilmeleridir. Ama aynı zamanda delillendirme, mantıksallaştırma şeyi kendilerine özgüdür. Bir akademik kurala çok da tabi değildir bu türden kitaplar.
Yani daha subjektif.
Öyledir. Yani kendi görüşleridir, kendi anlama biçimleridir, kendi sentezleridir. Bir nevi kendi kendilerine yaptığı bir iştir. Başkalarıyla etkileşseler bile akademik dildeki gibi her cümleye atıf atmak zorunda değillerdir. Veya bir mikro meseleyle uğraşmazlar. Bu türden kitapların dili akademik dile göre daha hafiftir, daha anlaşılırdır, daha orta düzeydir. Ama metin olarak hala belli bir insan kitlesinin anlayabileceği veya ilgileneceği tarzda olur. O yüzden bu türden kitaplar da çok satmaz. Satabilir ama çok satmaz. Şimdi üçüncü kitap, kişisel gelişim kitapları dediğimiz gruptur. Bu grubun ayırıcı özelliği teoriden çok daha çok pratiğe yönelmesidir. Bu tür kitaplar İnsanların hayatlarına daha fazla dokunmaya yönelik yazılır. Gündelik hayatta bir beceri, bir tutum değiştirmeye yönelik.
Tutum, inanç.
İnanç değiştirmeye yönelik bir içeriği vardır.
Davranış.
Davranış da değiştirebilir. Ve ana şeyleri de kolay okunurlar. Yani okuyucu dostu dediğimiz bir formatta yazılır. Çünkü bu kitapların amacı geniş kitlelerdir. Yani bir piramidin gibi düşünürsek en üstte akademik kitaplar daha dar bir kesime yönelik yazılır, uzmanlara yönelik. Entelektüel kitaplar, düşünce kitapları orta kesimdir. Daha piramidin altı ise kişisel gelişim kitapları aslında bu anlamda. Bu dille yazılır teknik olarak. Çünkü burada kişisel gelişim kitaplarında atıf çok önemli değildir. Kişinin mantıksal argümantasyonunu tek tek başka metinlerle hesaplaşa yapması gerekmez. Bunlar daha belli meseleleri vardır yalnız. Daha çok genel değildir. Bir alandaki uzman kişiler tarafından yazılabilir. Ama ana şeyi kolay okunur, dillerinin iyi olmasıdır.
Ve muhatap aldığı kesim çok daha yaygın genel kesim.
Genel kesimdir.
Sizin kurduğunuz piramit değer kıymet açısından değil de
okunma
sayısı ya da muhatap olduğu kişi sayısı.
Tabii. Anlamında. Değer açısından 3 seviyede de değerli değersiz, kıymetli kıymetsiz, çöp önemli.
Evet.
Olabilir. Olabilir. Role soyunmuş bir şey. Şimdi tam da onu söylemeye çalışıyorum. Bir kişinin kişisel gelişim olmuş olması onun kıymetli kıymetsiz olması kıyasından değil. Onun daha pratik ve daha kolay anlaşılabilir geniş halk kitlelerine yazılmış olmasından dolayıdır. Yoksa çok kıymetli bir eser kişisel gelişim dili üzerinden yazılabilir.
Evet.
Şimdi tam da iddiam bu. Kişisel gelişim kılavuzu dediğimiz şeyin mantığı da buna dayanıyor. Bu kitapların ayırt edebilecek bir alan. Çünkü kişisel gelişim kitapları içinde çöp kitapla kıymetli kitap arasında gerçekten uçurum var. Yani bu alanda çok tekrar, çok birbirinin benzeri, çorbanın suyunun suyunun suyu diyebileceğimiz çok sayıda eser var.
Hatta yanlış bilgi veren, yanlış yönlendiren, iddiaları temelsiz, belki insanları daha hani pozitif etkileyeceğini, negatif etkileyebilecek türden kitaplar da var.
Var, çünkü bu buradan bir ekonomik değer üretmek daha kolay. Şimdi bir akademisyen kitabı yazdığınız zaman oradan bir para kazanmak yerine akademik yükselme hedeflenir. Ama burada bir, eğer diyelim ki milyonlarca satan bir kitabınız, yüz binlerce satan bir kitabınız olduğu zaman değer de üretebilecek, ekonomik değeri de olabileceği için çok sayıda insan bu role soyunur. O yüzden de bu alandaki kitap sayısı çok fazladır. Şimdi bu suyunun suyunun suyu meselesinden nasıl kurtulabilir? Benim kişisel gelişim kitapları içinden kıymetli bulduğum birkaç kitap vardır. Mesela türü vardır. Bir tanesi, örneğin Mihaili Csikszentmihalyi'nin Akış diye bir kitabı vardır. Türkçe'ye Akış diye çevrildi. Şimdi bu kitap bir kişisel gelişim kitabıdır. O kategoride değerlendirilmelidir. Çünkü geniş kitlelerin okunması için yazılmıştır ve gerçekten de çok satmıştır. Bu kitap aslında bir mutlulukla ilgili bir kitaptır. Mutluluğun nasıl elde edilebileceği ile ilgili akış teorisi geliştirmiştir. Akış teorisinden en az 200 tane makale, bilimsel makale yazmıştır Mihaili Csikszentmihalyi. Dünyanın değişik taraflarında kişiler bu akış teorisini çalışmıştır. Mihaili Csikszentmihalyi 25 senenin sonunda bütün bu bilgilerini, o makale bilgilerini halkın anlayabileceği, geniş kitlelere olabilecek bir dille, okuyucu dostu şeklinde özetleyerek yazmıştır. Şimdi bu kişisel gelişim kategorisine girer. Ama bu kitap kıymet açısından bakarsak kesinlikle son derece kıymetli bir kitaptır.
Evet. Çünkü onun arkasında, altında, geçmişinde 25 yıllık birikim, birçok akademik çalışma ve teori var.
Ama yazım tekniği açısından önemli. Veya ikinci bir şey, kolay anlaşılır. İkinci bir örnek vereyim. Diyelim ki bizim son zamanlarda insanların çok fazla farkında olduğu, konuştuğu, önemli katkı sağlayan duygusal zeka kavramı. Hani Gardner'in çoklu zeka kavramını duygusal zekayı genişleten. Aslında duygusal zekayı Daniel Goleman adıyla biliyoruz. Hangi kitapçıya gidersek gidelim, Daniel Goleman'ın sosyal zeka veya duygusal zeka kitabı her kitapçıda var ve dünyada çok sattı. Aslında kitabın ana fikri Salovey denen bir akademisyenden geliyor. Bunlar yıllarca, uzun süre bunu yazdılar. Akademik alanda yazdılar. Fakat Daniel Goleman aynı zamanda bir yazar, aynı zamanda bir psikoloji eğitimi de var, aynı zamanda bir gazete de bu türden benim şey kitapları yazıyor. Bu fikri aldı. Çok iyi bir sentez, çok iyi bir sunum. Kendisi de geliştirerek bu fikri, çünkü artık o yayınlanmış bir fikir, popüler bir dile çevrildi. Ve bu dünyanın her tarafında okunan bir kitaba dönüştü. Şimdi bu kitap da okumaya değer. Niye? Duygusal zekanın teorik bir işte makale dilinin sosyal dile çevrilmesidir. Uygulamaya yöneliktir. Kişiler bu kitaba bakarak duyguları anlama veya duygularla ilgili gelişim gösterebilirler veya evlerinde, iş yerlerinde duygusal zekayı geliştirecek işlemler yapabilirler. Çıktısı büyük bir kitap. Başka bir örnek vereyim. Diyelim ki Malcolm Gladwell'in Çizginin Dışındakiler kitabı. Şimdi bu kitapta aslında karar alma mekanizmalarını anlatıyor. İşte birinci tip karar alma, zihnin bütüncül karar alması, sezgiselle analitik akıl şeyini, ama bilim dünyasında işte son 20 yılda bu türden bir şey var. Büyük bir çaba var. Daniel Kahneman buradan bir Nobel ödülü aldı. Ne yaptı? Var olan bilgiyi öykülerle, çok iyi bir edebi metin, kolay anlaşılabilir, edebi bir dille, güzel bir kurguyla bu kitabı, karar alma kitabını kişisel gelişim tarzıyla yazdı. Ve Amerika'da ve en fazla satanlar listesinde uzun süre kaldı. Evet,
yani kişiler diyelim bu kitabı, ya ben karar almakta zorlanıyorum, nasıl daha iyi bir şeye karar verebilirim diye bir karıştırdıklarında, aldıklarında hem rahat okuyacakları, içinde bilimsel bilginin de olduğu, kanıta dayalı bilginin de olduğu ve bir şey söylüyor, bir teorisi var. Hı-hı. Kendince savunduğu bir yöntem var. Kullanılabilir bir bilgiye dönüştürmüş halkta, kitleler tarafından.
Aynen öyle. Bu bize karar alma mekanizmalarını anlatıyor. Veya diyelim ki benim son zamanlarda yazdığım işte çocuk yetiştirirken travmatik yanlışlar geliştiren doğrular. Şimdi bu kitap bir kişisel gelişim kitabı mıdır? Evet. Niye kişisel gelişim kitabıdır? Çünkü dili akademik bir dil değil, okuyucunun anlayabileceği, herkesin anlayabileceği bir dile yazılmıştır ve sadece meslektaşlara yazılmış bir kitap değildir. Toplumun anne babalara, çocuk yetiştirme ile ilgili uğraşanlara yazılmış bir kitaptır. Şimdi bu türden kitapları akademisyenler de kullanabilir. Bence o aynı zamanda bir travma kitabı. Yani travma teorisini anlamak isteyen profesyoneller de kullanabilir. Ama diyelim ki benim işte disosyatif kimlik bozukluğunun tanı ve tedavisi daha bir akademik kitaptır. O yüzden de onun okuyucu kitlesi, dili ya bu rahatsızlığı yaşayan kişilerdir, onun yakınıdır ya da profesyonellerdir. Geniş halk kitlesine için yazılmış bir kitap değildir. Ama bu son kitap bir kişisel gelişim kitabıdır. Çünkü geniş kitleleri hedefler, dili de son derece basit, okunabilir hale getirilmiştir. İşte öyküler, başlık, tanım, öneri ve resim. Okuyucu dostu dediğimiz bir formatta geniş kitlelerin rahat okuyacağı hale getirilmiştir.
Bir davranış geliştirmeye, tutum değiştirmeye yönelik, bir hedefe yönelik.
Pratik bir kitap. Pratik. Anne babalık eğitimi vermeye çalışıyor. Ve buradan da bir eğitim, bir atölye, workshop çıkıyor. Şimdi ama içeriği nereden geliyor? Aşağı yukarı bir 25 yıllık birikimden geliyor. 25 yıllık birikimle ben 25 yıldır insanların hayat travmatik öykülerini dinliyorum. İnsanlara çocuklukları ile ilgili anlattıkları travmatik öyküleri sınıflandırılmasından oluşmuş bir şey. Masa başından yazılmış bir kitap değil. İnsanlara ne iyi gelir, kötü gelir diye ben bir gün eve kapandım. Kendimce aklımdan listeler yaptım. Bu metoda dayalı bir şey değil. Benim o anki düşünmeme yönelik bir şey. Ama ben oturur, insanlar bu travmayı bana nasıl anlattılar, dosyaları inceler, buradan çıkarır, sınıflarsam, bu bir aslında bilimsel bir metottur. Bilimsel bir dergide bu yöntemle yazılabilir, yayınlanabilir. Veya ikinci parçası kişilere iyi gelen anılar dediğimiz şey. Onu da işte 750 tane pozitif anıyı toplayıp sınıfladık. Aslında yöntem, bir yöntem var, bilimsel bir yöntem. Ama ne yaptım onu ben? Diyelim ki bir makale diline değil de onu da halk dilinin anlayabileceği bir hale çevirdim. İşte bu kişisel gelişim kitabı demektir. O yüzden her akademik kitap kıymetli değildir. Kıymet yazım dili ve genişlenen hedef kitlesinden bağımsızdır. Şimdi kişisel gelişimde kitaplarında eğer biz bu türden ya bir alanda 25 sene, 20 sene çalışmış sonra bunu sosyal dile çevirmiş bir kitabı alıyorsak veya bilimin üretilen bilgilerini alıp sosyal bir dille sentezleyip yapılandırıp sunan birini, kitaplarını alıyorsak bu bir değerli kişisel gelişim kitabıdır.
Evet. Dolayısıyla böyle kişisel gelişime toptan bir entelektüel açıdan böyle tukaka ya da zararlı ya da insanı hani çok meşhur o bir şey vardı ya deyim içinizdeki öküze oha deyin kitabı bu bir eleştiri getiriyordu. Yani biz böyle toptan bunları reddetmeyelim ama bunu anlayacak kılavuzlarımız olsun. Ya da böyle uzmanlar biraz böyle tavsiye edecek. Ya
bir seçmemiz bir lazım. Bunun listesi gerekiyor. Olması lazım. Çünkü diğeri nasıl oluyor? Biz neden kaçırmak gerekiyor? Mesela ne okunmaya değmez? Bir tane bir adam var. Yani bunun bir uzmanlık alanı da çok özel yok aslında. Diyelim ki o bir psikiyatr olsun. Bir psikolog olsun. Veya bir koç olsun. Veya bir iş dünyasında diyelim ki bir yönetici olsun. Bu kişi tuttu. Bir alanda çalışmış, oradan bir kitap yazdı. Olabilir. Ama bu kişi tuttu A alanında, başka bir alanda, başka bir alanda, başka bir alanda, başka bir alanda. Ya her alanda kitap yazıyorsa psikolojinin ve bu kitapların üzerinde her birine böyle bir metodoloji yok ise, bir ana fikir yok ise, bir şeyin kurgusu yok ise, sanki bir filozofa işte hadi söyleşiler şeklinde ise veya denemeler şeklinde ise, yani bu okunmaya değmeyebilir.
Evet. Diyelim hocam, kısa bir ara verelim. Ondan sonra bu konu üzerinden biraz daha devam edelim. Kitaplar üzerine konuşmaya, kişisel gelişim üzerine konuşmaya inşallah. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara, aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Zihin Okulu'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aradan önce kişisel gelişim kitaplarını konuşmaya başlamıştık. Nasıl seçilmeli, nelere dikkat edilmeli? Kişisel gelişim kitapları bütün olarak baktığımızda işe yaramaz ya da okunmaması, yaklaşılmaması gereken kitaplar mıdır? Yoksa çok faydalı kitaplar mıdır? Burada neye göre seçiyoruz, seçeceğiz? Nasıl bir sınıflandırma yapmalıyız diye konuşmaya başlamıştık. Bununla ilgili hocam şeyi de biraz aslında değerlendirsek diye düşünüyorum şu meseleyi. Kişisel gelişimin sadece hani şey ayağı yok. Hani düşünmenin doğru yolları, karar vermenin doğru yolları, zeka, işte çocuk yetiştirme. Bazen de şunu çok yaygın olarak hani gördüğüm bir mesele, kendine yardım kitabı olarak da. Yani diyelim bazı rahatsızlıklarınız var. Panik bozukluk olabilir, panik atak olabilir işte. Depresif duygu durumunda olabilirsiniz, depresyon. Şimdi buna yönelik adına biblioterapi denen kendine yardım kitapları da var. Ben bunun da bir yerde aslında kıymetli olabileceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü geniş kitleler, tamam psikiyatri, devlette psikiyatri mekanizması, ruh sağlığı alanında bir sunduğu hizmet var. Fakat kısıtlı. Kişi diyelim psikiyatriste ulaşabiliyor ihtiyaç olduğunda, tamam ilacını da alabiliyor fakat bir şeyler eksik kalabiliyor. Yani o psikoterapi alanı şu an Türkiye'de hala oldukça masraflı sayılabilecek bir düzeyde. Yani geniş halk kitlelerine ulaşmak çok mümkün değil psikoterapiyle. Öyle durumlarda aslında bir kendine yardım kitabının, iyi hazırlanmış bir kendine yardım kitabının kıymetli olabileceğini düşünüyorum ben. Siz ne dersiniz?
Kesinlikle sana katılıyorum. Kesinlikle sana. Çok iyi örnekleri de var.
Var.
Bunun. Çünkü psikoterapi herkes için her zaman ulaşılabilir bir durumda değil. Herkesin bir psikolog olması gerektiği hikaye. Yanlış bir şey. O zaman toplumun yarısını diğer yarısına göndermemiz lazım.
Evet.
O yüzden de böyle daha baş edilebilecek problemlerde kişinin bir başvuru kaynağı olarak alıp kendi kendini iyileştirme sürecinde kullanabileceği, baş edebileceği türden kitaplar, iyi yazılmışları hele. Yani diyelim ki orada da alanında yıllardır çalışmış biri tutup terapilerdeki şeyi kişinin kendi başına yapacağı hale getiriyor. Şimdi buradaki yine aynı mesele aslında suyunun suyu. Ama diyelim ki meslek hayatının daha ikinci yılında biri işte tutup bir kişisel gelişim bir kitabım olursa daha fazla tanınırım türünden bir şeyle oradan buradan parçalar alıp bunu sosyal medya aracılığıyla biraz da parlatarak satmayı başarabilir. Böyle bir dünyada yaşıyoruz, o mümkün. İşte bu suyunun suyu.
Evet.
Ayrım yapabilmek, yani nasıl pazarda nitelikli bir meyveyi alırken ayırt etmeye çalışıyorsak, nitelikli bir malı ayırt etmeye çalışıyorsak, kitapların arasında da, yani kitap dediğimiz şey, yani çöpten paha biçilmeze kadar giden bir spektrumdan ürünler var. İşte o bir hangisini değerli bulacaksınla ilgili kafamızda bir kılavuz olmakla ilgili.
Evet. Belki bir işte mutlaka yazarına bakılmalı. Kim yazmış? Böyle bir geçmişi birazcık böyle irdele, özgeçmişine en azından bir bakılmalı. Belki forumlardan ya da bir uzmana gidiliyorsa eğer, bir psikiyatrist ya da psikolog, onun belki tavsiye edeceği, yönlendireceği kitaplar seçilebilir. Gerçekten hani bazı kitaplar var benim de tavsiye ettiğim, mesela böyle terapide ek olarak yardım çok kıymetli oluyorlar. Çok da işe yarar oluyor. Terapide işlediğimiz konuların orada çok daha gelişmiş hali olabiliyor. Kişi dönüp tekrar bakabiliyor. Başucu kitabı olabiliyor. Bu anlamda Sadra Şifa kitaplar da var. Peki hocam, sizin bu anlamda hani kişisel alanda kendi kütüphanenizde bulundurduğunuz kitapları siz mesela neye göre seçiyorsunuz? Neye göre sınıflandırıyorsunuz? Sizin kişisel olarak bir şeyiniz var mı? Yaklaşımınız var mı? Sizin kütüphanenizde neler var?
Şimdi aslında Feyzullah, geçenlerde bir kütüphanemi değiştirmem gerekti. Yani ev değişimi olduğu için doğal olarak kütüphaneyi de bir gözden geçirmek gerektiğini düşündüm. Ve bir anda çok hızlı bir başta bir kitabı tutuyorum, bir kitabı elden çıkarmaya çalışıyorum. Bir anda bir baktım yapıyorum bir şey, otomatikman yapıyorum. Yani biri bu tarafa gidiyor, biri bu tarafa gidiyor. Bir an durdum, ne yapıyorum dedim ben. Hangi kitabı hangi tarafa, hani elden çıkarılacaklar tarafına, hangisini kalacaklar tarafına atıyorum. Bunun üzerine bu çok refleksif yaptığım bir şeyi, sezgisel yaptığım bir şeyi durup bir düşünmeye başladım. Düşünce şunu fark ettim. Bir, edebiyat metinlerini tutuyorum. İki, textbookları tutuyorum. Bunların gerekçelerini açarız. Textbookları tutuyorum. Üç, bu biraz önce kıymetli kişisel gelişim kitapları dediğim bir şey var. Hani alanında uzman kişinin yazdığı şeyler var. Onları tutuyorum. Büyük sentez yapabilme kapasitesi olan insanların kitaplarını tutuyorum. Kim gibi? Cemil Meriç gibi. Diyelim ki Garudi gibi.
Büyük fikir adamları.
Fikir adamları. Bunlar bir şekilde daha büyük sentez yapıyor. Bunları tutuyorum. Bir de bir uzmanlık kitaplarını tutuyorum. Mesela bir yüksek lisans tezinden, doktora tezinden yazılmış, incelikli çalışmış kitapları tutuyorum.
Yani tezlerden kitaba çevrilmiş.
Kitaba çevrilmiş. Neleri attığımı veya elden çıkarmaya çalıştığımı gördüm. Bazı kitaplar gerçekten de zamana dayanıklı değilmiş. Ne gibi? Mesela bir kişi birden fazla alanda çok sayıda kitap yazmış. Ama bu iki kişi aslında büyük bir sentez yapabilecek potansiyelde değil. Ben bunu daha önce fark etmişim. Yani kişinin 10 tane, 15 tane değişik alanda kitabı var. Her şey hakkında konuşuyor. Bunları büyük sentezci değilse elden çıkardığımı fark ettim. Zamana dayanıklı değil gibi. Veya bazı şeyler, diyelim ki öğrencilik yıllarımda bana kıymetli gelmiş ama onların böyle çok parça kitaplar olduğunu, çok fazla çeviri olduğunu, çok fazla o zamanın dilini, o zamanın tarzını, o zamanın sosyal bilimini kullandığını fark ettiğim için onların belki arşiv değeri var. Bir kütüphaneci tutabilir ama hani benim kütüphanemdeki sınırlı yerdeki olması gereken bir şey değil. Onları da attığımı, elden çıkarmaya çalıştığımı fark ettim. Bir de böyle çok deneme türü, çok edebi deneme değilse ama bir kişi işte oturmuş bir değişik alanlardan böyle deneme türü kitaplar yazmışsa onları da elden çıkardığımı fark ettim. Şimdi edebiyat kitaplarını niye tuttuğum üzerine düşündüm. Şimdi edebiyatçılar enteresan adamlar. Eğer güçlü edebiyatçılar ise bir nevi bir öyle bir meseleyi anlatma, tasvir etme, o yorumlama güçleri var ki zamana çok dayanıklı. Çok psikoloji yorumları yapabiliyorlar aslında. Gözlem üzerinden, büyük teoriler üzerinden değil ama gözlem üzerinden psikolojik yaklaşımlar yapabiliyorlar.
İyi bir edebiyatçı aynı zamanda çok iyi bir gözlemci oluyor. Sosyolojik anlamda, psikolojik anlamda yani biraz çok yönlülüğü de gerektiren bir şey.
Bir şeyi bir zamanın bir yerinde inceli, detaylı tasvir ediyor, anlatıyor.
Duygulara çok hitap ediyor.
Bir de tabii edebiyat tezlerinin bir edebiyatın bir şansı var. Düşünce kitapları gibi, siyasal kitaplar gibi zamanla test etmek pek kolay değil.
Evet.
Şimdi düşünce kitabı mesela diyelim ki işte 70'li 80'li yıllarda yazılmış. Dünyanın şöyle olacağını söylüyor. 10 yıl sonra bakıyorsun hiç de öyle olmamış.
Evet.
Zaman test etmiş onu. İşe yaramadığı açığa çıkmış. Edebiyat kitaplarını aslında bir nevi test edebilmek de mümkün değil. Bence dayanıklılığını sağlayan unsurlardan bir tanesi de o. Textbook'ları eğer geçmiş versiyonu değil, yeni versiyonu çıkmış bende varsa eski versiyonu çıkarabilirim. Çünkü update de sürekli yenileniyorlar ya. Ben textbook'ları yani bu
yani ders kitapları.
Ders kitapları. Üniversitede özellikle de şu türden ders kitapları. Bir alana böyle ilk başladığınızda giriş kitapları. Mesela sosyolojiye giriş kitabı, psikolojiye giriş kitabı, tarihe giriş kitabı. Kendi alanı dışında olan kitapların hepsini tuttuğumu fark ettim. Niye? Ben bu kitap türünü çok seviyorum. Çünkü mesela diyelim ki edebiyat öğrenmek, tarih öğrenmek istiyorsunuz. Direkt bir uzman tarihçinin şeyle bakmak ayrı bir şey. Tutup bir tarih ders kitabı, giriş kitabı, textbook'la bakarsanız size tarihle ilgili teoriler anlatıyor. Tarihin yazılımı ile ilgili teoriler anlatıyor. Kaç ekolün olduğunu söylüyor. Bunların hangi okullardan, hangi kişiler tarafından olduğunu söylüyor. Size bir sistematikle o alanda şimdiye kadar kim ne söylemişin atıflarını yaparak önemli kişileri, önemli olayları söylüyor. Siz böylece bir yol haritası çizmiş oluyorsunuz. Sonra bu hangi kişi önemli, hangi mesele önemli, hangi tema önemli, bunların daha ayrıntılarına isterseniz gitme şansı veriyor. Ama buradan başlamayıp daha alttan başlarsanız yolunuzu kaybediyorsunuz. Mesela bunun psikolojideki en büyük şeyi nedir karşılığı? Psikoloji birisi öğrenmeye başlarsa, gidip Freud'dan başlarsa, Adler'den başlarsa hiçbir zaman yolunu bulamaz. Çünkü psikoloji böyle bir şey değil. O psikolojinin %1'i.
Şey gibi hocam, böyle artık çok popüler Selpak gibi olmuş ya, hani böyle brand name yani dedikleri. Psikoloji, psikolog ya da terapi deyince o işte divan geliyor insanların aklına. Dolayısıyla Freud geliyor, psikanaliz geliyor. Yani çok kıymetli bir alan olabilir o alan ama psikoloji bundan ibaret değil aslında.
Ya bu bir labirent gibi bir şey. İlk fırsatta normalde akıllı biri labirentin üstüne çıkar mümkünse. Bir ağaçtan, hani en yüksek yerden ortama bir bakar. Ne var burada diye. Çıkış neredendir, nasıl gidilir? Textbook bize aslında onu sağlıyor. Sonra istediğin ince ayrıntıya giriyorsun. Yani direkt Adler'den, Jung'dan, Freud'dan başlayan birinin psikolojiyi anlaması mümkün değil.
Ya mesela genç ve entelektüel zihinler için aslında iyi bir bu şey oluyor, yol oluyor. Bir anlamda diyelim kişi mühendis olabilir ama sosyolojiye de çok ilgisi vardır, tarihe. Ben okuyayım ama ne okuyayım? Yani böyle bir iştiyak da gelmiştir. Aslında o ders kitaplarından, üniversitede okulan ders kitaplarını alıp dediğiniz gibi böyle bir kendine rehber oluşturabilir oradan. Okumak için kaynak ve liste oluşturabilir, yavaş yavaş derinleştirebilir. Çok iyi bir yol olabilir. Gerçekten.
Bir de sanki böyle her eve bir okunacak, kişiselleştirilmiş bir liste lazım.
Evet.
Yani bir de bir kütüphanenizde sanki ya ailece okunacak kitaplar, aile kitapları gibi. Ya yani ben okudum, benim çocuğumun da okumasında fayda var. Üzerinde ailece çocuklarla beraber tartıştığımız işte filan önemli kişi ve şahsiyetin kitabı, filan işte mesele kitabı. Neyse o, artık bulunduğunuz meşrebe, bağlı olduğunuz topluluğa, onları da dikkate alarak bir nevi aile kitaplığı gibi bir şey oluşturmak lazım. Kişisel kitaplık gibi, bir de böyle onun sanki raflarını bir yere getirip sınıfladığımızda ya şu kitaplar benim kitap listem gibi. Hani kitap listeleri yayınlanıyor ya.
Evet.
İşte 100 kitap, 500 kitap, 1000 kitap, ölmeden önce okumanız gereken kitaplar. Onların bir şey gösterdiği kanaatindeyim. Hani subjektif. O listelerin çok dinamik olduğu, çok değişebileceği kesin. Ama sanki kendimiz için, ailemiz için kişiselleştirilmiş, bize göre hale getirilmiş böyle bir kitabımız veya bir kitap listemizin olması, aile kitaplığı, aynı resmi gibi bir şey olması lazım.
Olması lazım. Her evde kütüphane olması çok önemli. Çocukların o kitaplarla büyümesi, o havayı solumaları çok önemli. Bizim onlarla birlikte kitap okumamız, onlara model olmamız çok önemli. Bize şey yaparlardı hocam, biz öğretmenlerimizden liste isterdik. Yani tamam, Milli Eğitim'in yayınladığı listeler olurdu vesaire, ama biz böyle edebiyat öğretmenlerimizden, tarih, bize bir liste yapar mısınız diye böyle rica ederdik yazın okumak için. Orada hep böyle bizim yaşımıza uygun, onlar bizi de tanırlardı. Hani biraz yakından tanırlardı ve bize uygun, bize göre okumamız gereken kitapları böyle çocuk edebiyatından olabilir, daha böyle yaşımıza uygun şekilde onlar bize liste verirlerdi. Şu an sanırım ilkokullarda vesaire böyle daha nitelikli olmaya başladı. Yani biraz daha öğretmenlerimiz sanki genel olarak böyle bir politika var. Çocuklarda ben görüyorum, kendi kızımda da böyle kitap listeleri oluşturuluyor. Tabii biraz meşrebe göre de oluyor. Bulunduğunuz çevrenin o gruba göre de oluyor. Ama ailelerin de yine kendi aralarında böyle kitap paylaşımları olsun, listeler olsun, nitelikli kitapları arayıp bulma gibi bence bir vazifeleri, bir görevleri var. Anne babalık görevlerin en başında geliyor olabilir.
Bu Feyzullah, zamanımız kaldıysa Belhin'in kitabını daha önce konuşmuştuk.
Evet, evet.
Sence Belhin'in kitabı bir kişisel gelişim kitabı olarak kabul edilebilir mi?
Konuşurken aklımdan geçti. Onu bir söyleyecektim. Tabii geçti ama tam da ben de onu düşünüyordum. Bence tam bir kişisel gelişim kitabı. Yani bir beden ve ruh sağlığı üzerine böyle koruyucu nitelikli, böyle kişileri rehberlik edebilecek bir kitap dönemine ait.
Tabii. Yani bir İbn-i Sina'nın hekimlere yönelik yazdığı bir kitap gibi değil aslında.
Değil. Yani bir textbook kitabı değil sizin değil. Tabirinizle ya da şey, bir ders kitabı değil. Ama böyle direkt halka yönelik. Şunu yap, bunu yap, şunu ye. Evet. Şöyle davran. İşte vesveseler karşısında böyle davran, düşüncelerini şu şekilde yönet, korkunu şöyle şöyle üzerine gidebilirsin. Aslında bayağı hani bu dertten muzdarip kişiler için yazılmış bir kitap gibi göründü bana, kendine yardım kitabı gibi.
Bu arada Berlin'in kitabının ikinci baskısı yapıldı.
Evet.
Bizim burada konuştuğumuz o 6 tane şey vardı ya, yazı yazmıştım ben. Evet. Belhin'in kitabı üzerine biz burada da tartışmıştık. Sağ olsun yayın evi ve mütercim o yazıları kitabın girişine koymuş.
Evet.
İkinci baskıda onurlandırdı bizi. Belhin'in kitabı ile ilgili bizim kendi aramızda konuştuğumuz, benim köşemde yazdığım şeyleri kitabın girişine koymuş.
Evet, evet. Güzel bir gelişme. Şey, yani bu, siz söyleyince de hani ben de düşünüyordum. Gerçekten de bir kişisel gelişim kitabı. O zamana göre yazılmış çok iyi bir kişisel gelişim kitabı gibi bana da geliyor.
Belki de kendine yardım kitabı.
Kendine yardım kitabı dediğimiz türden.
Kendine yardım kitabı.
Ben zaman zaman öneriyorum danışanlarıma. Tabii oradan bak hani şey değil ama hani böyle bir entelektüel bir şeyi olan, hani arayışı olan, hani ne okuyalım vesaire. Bu konulara ilgisi olanlara tavsiye ediyorum.
Evet.
Evet hocam. Şöyle bir toparlamak gerekirse bugün kişisel gelişim kitaplarını biraz değerlendirdik. Bizim bakışımız nedir, ne değildir bu tip kitaplara. 90'larda vesaire bu çok popülerdi. Çok yaygındı özellikle. Ama biraz da böyle batıdan bir tercüme ve bir sağanak şeklinde geldi. İnsanlar orada hani iyi kötü ayırt etmek zordu. Sonra kendi bizim işte akademisyenlerimiz, bu konuda uzmanlarımız aslında yazmaya başladı. Ben hatırlıyorum Doğan Cüceloğlu'nun kitapları, Haluk Yavuzer Hoca'nın kitapları geldi. Ondan sonra şu an son dönemde Hakan Türkçapar Hoca'nın kitabı mesela çok benim hani dikkatimi çekmişti. Tamamını okumadığım için çok yorum yapamayacağım ama bu fark et, düşün, hisset ve yaşa. Şöyle biraz incelediğimde oldukça hani iyi hazırlanmış. Orada da buram buram böyle ustalık kokuyor. Yine Hakan Hoca'nın ustalığı 20, kokuyor.
25 yıllık o terapist.
Terapist ve hani Türkiye'nin önde gelen terapistlerinden. Onun yazdığı kendine yardım ve kişisel gelişim kitabı olarak görebiliriz onu da. Tabii çok kaliteli isimler var. Dediğimiz gibi böyle bizden de olan, bizim hani kültürümüzü de bilen, akademisyen kökenli ve bir alanında uzman, hani CV'si, özgeçmişi bu anlamda dolu ve o uzmanlığı olduğu alanda yazabilen insanları takip etmek iyi olabilir seçmek adına. Belki böyle bir kılavuz, böyle bir rehber metin ya da bir özel bir artık sosyal medya var tabii, böyle bir video da çekilebilir. Bununla ilgili de belki insanları hani kılavuzluk edebilecek, rehberlik edebilecek bir yayın da olabilir. Bunları biraz konuşmaya çalıştık. Umarım inşallah bir fayda sağlamıştır dinleyenlerimize, en azından bir bakış açısı. Biz nasıl düşünüyoruz bunların faydaları, yararları, zararları ile ilgili diyelim. Bugün de aslında programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, önümüzdeki programlarda insana dair, zihne dair, psikolojiye ve psikiyatriye dair konuşmaya devam etmek dileğiyle efendim. Şimdilik hoşça kalın. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.
Hayırlı akşamlar.